أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 703 حديث ما آمن بالقرآن من استحل محارمه Kur'an'ın haram dediğini helal kabul eden ona inanmış olmaz. Allah korusun. Hayata program yapmaya, hayatın kurallarını koymaya, emirler ve yasaklar ortaya koymaya, Kur'an-ı Kerim'in yetkisini saymayan kişi elbette ona inanmış olmaz. Allah-u Teala Rahman ve Rahim olarak rahmet ve merhametinin tecellisi insanlar içinden birilerini seçip onları seçkin kulu olarak peygamber kabul etmiş ve ona rıza ve gazap yollarını iletmiş, öğretmiştir kullarına öğretsinler diye. İşte en son kıyamete kadar dönem için Allah-u Teala'nın helal ve haramlarını bize öğreten kitap olarak Peygamberimize lütfedilen ve bize gönderilen nimetlerin en büyüğü olarak Kur'an-ı Kerim ortadadır. Onun helal dediği helal, haram dediği haramdır. Eğer bir insan onun helal dediğine haram gözüyle bakıyorsa, helal dediğini kabul etmiyorsa, o ona iman etmiş olmaz. Kitabın anlamı budur zaten. Allah'ın helal dediği, Allah'ın haram dediği. Peygamberlere verilen kitapların üç ana grupta toplandığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baştan sona bakınca bunu açıkça anlamak mümkün. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim gibi kitaplar. Bir de suhuf şeklinde ifade edilen sayfalar şeklinde verilen kitaplar. Bir de bunların dışında ne sayfa ne kitap şeklinde olmayan ama değişmez ve değiştirilemez kurallar anlamına Allah'ın isteklerinin peygambere ulaşması, onların da ümmetlerine ulaştırması anlamına o kitabe gibi değişmez ve değiştirilemez kuralların peygambere sunulması ki sayfa şeklinde olmasa da kitap haline gelmese de o peygambere de o kitaptan verilmiştir elbette. İsterseniz bakın Kur'an'a. Peygamber isimleri zikredilir de arkasından işte bunlar kendilerine nübüvvet ve hidayet ve kitap verilen insanlardır denilir. Ama biz bizatihi sayfa ve kitap halinde kendisine Allah'ın istekleri ulaştırılan peygamberleri 8 kişi biliyoruz. 10 sayfa, 50 sayfa ve 30 sayfeden sonra bir de 10 sayfa 4 peygambere, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an da 4 peygambere verilmişse, eğer Musa aleyhisselama sayfa da verilmiş, kitap da verilmiş denmiyorsa, en fazla sayıyla 8 peygamberdir. Bu kitapta olanlar, Allah-u Teala'nın istekleri ve arzularıdır. Tıpkı Tevrat'ta olanların İsrailoğullarına, İncil'de olanların İsa aleyhisselam dönemindeki İsrailoğullarına yazgı belirlemesi anlamına geldiği gibi. Ama insanlar Kur'an'da olanların öyle bir anlamını ya da o anlama gelmesini reddederek ben Kur'an'ı reddetmiyorum ama Kur'an ayetinin bu anlama olduğunu reddediyorum diyorlarsa bu insanlar Kur'an'a inanmamış mı olacaklar? Eğer kendilerinden önce yani imanımızın nasıl olduğunu öğrenme konusunda kendilerine dayandığımız sahabe nesline dayanan bilgilerle hayır o ayet öyle değil bu anlama gelir diyorlarsa o adam bu ayeti inkar etmemiş, anlamını reddetmemiş, hayatında uygulama alanı yine bulmuş bir Müslüman demektir ki Kur'an'a iman ediyor demektir. Ama Kur'an'a dayalı, peygambere dayalı bir inanç sisteminden kaynaklanmayan mesela realizme gerçekçilik diyorlar, rasyonalizme, akılcılık diyorlar, feminizme, kadıncılık diyorlar, materyalizme, maddecilik diyorlar ya da bilmem ne izme dayandıktan sonra o kendi Kur'an ve sünnetin dışında bir dayanak bulmuş da inancını geliştirmiş, sonra bu inanca dayalı olarak da Kur'an'ın o ayetinin böyle olmadığını iddia ediyorsa, o zaman söyleyin, Kur'an'dakine onun helal ve haramına iman ettiği iddiasının ne anlamı vardır bu insanın? Elbette, Kur'an'a Kur'an diye inanacaktır, Allah'ın gönderdiğini bilecektir, onun kendisinden önce ilk önce peygambere ulaştığını, peygamberin onu anlayıp sahabeye aktardığını, bu anlayış çerçevesinde sahabenin onu anlamaya çalıştığını bilecek, bu doğrultuda da o Kur'an'daki helal ve haramları fark edecektir. Ondan sonra Kur'an'ın helaline evet, haramına da evet diyorsa o mümindir, değilse Kur'an'ın helal dediğine haram gözüyle bakıyorsa o zaman Kur'an'a inanmış olmaz. Tekrar okuyorum. مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اِسْتَحَلَّ مَحَارِمَهِ Kur'an'ın haram dediğini helal kabul eden ona inanmış olmaz. 704 جَرَحَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ فَقَالْ اُدْعُوا لَهُ الطَّب۪يبَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلْ يُغْنِ الطَّب۪يبُ مِنْ شَيْءٍ قَالْ نَعَمْ مَا أَنْسَلَ اللّٰهُ مِنْ دَاءٍ İlla enzelallahu lehu şifaen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam yaralanınca, Efendimiz ona bir tabip çağırın dedi. İnsanlar, ey Allah'ın Resulü, tabibin bir faydası olur mu deyince şöyle buyurdu. Evet, Allah verdiği her derdin şifasını da var etmiştir. Kural bu. Buna böylece iman ediyorum. Yani, insanın maddesiyle ruhunun dengesizliğine hastalık diyeceksek, maddede ya da ruhta bir düzen bozukluğuna hastalık gözüyle bakacaksak, bunun şifası için birilerinin bilgisine, birilerinin yöntemine müracaat etmemiz gerekir. Yani Allahu Teala verdiği bu derdin, kural olarak ortaya koyduğu bu hastalığın şifası adına bir yol var etmiştir elbette. Ama bu genel kuralı herkes kendi dinine uygun yorum yaparak kendi inanç dünyasında bir alan bulur, uygulama alanı bulur da öylece kendisini sanki dinden azade, bu konuda ben serbestim diye hükme bağlarsa konuyu, bu onun sorumluluğu ve vebali onadır. Lafı dolandırdım galiba. Tekrar edeyim. Evet, kesinlikle inanıyorum. Allah-u Teala eğer maddemiz ve ruhumuz, bedenimiz ve ruhumuz adına var ettiği dengenin bozulması şeklindeki bir hastalık ortaya çıkmışsa, Allah-u Teala'nın ona yönelik bir şifa yöntemi vardır, mutlaka var etmiştir. İnsan o dengesizliği ortadan kaldıracak imkanlara sahiptir. Yani ruhunuz daralıyor. Sıkıntınız büyümüş, ne yapacağınız şaşırdınız, oturamıyorsunuz, kalkamıyorsunuz, etrafınıza bakamıyorsunuz, sesiniz çıkmıyor neredeyse, gözünüzün önünün karardığını hissediyorsunuz ama feryat edeceksiniz, çığlık atacaksınız, hiçbirini yapamıyorsunuz, o kadar perişan durumdasınız ki arkanızdan biri geliyor zannediyorsunuz, hemen camdan biri fırlayacak veya tavandan biri düşecek, yerden biri patlayacak zannediyorsunuz ama hiçbir şey olmasa da siz ruhen sıkıntıdasınız. Çaresi var mı? Var mutlaka, kesinlikle. Bu dertlerin var olma sebebini inceleyin. Eğer sizin namazsızlığınıza, kitapsızlığınıza, sünnetsizliğinize dayanan bir sonuç çıkmışsa artık çare aramanız ne kadar kolay değil mi? Ya da siz başka başka yerlerden kaynaklanan o ruhsal sorunlarınızın çözümleri konusunda elbette başka çareler var olduğunu bilirsiniz. Ama beden konusunda da aynısı değil mi? Yani en sevgilisini kaybeden bir bedenin yemek yeme iştahının bittiğini bilirsiniz. Gözüne uyku girmez bilirsiniz. Bütün vücudu ateşlere yanar bilirsiniz. ya da nice bedeni sıkıntılar ortaya çıkar. Peki bunlar adına Allah'ın verdiği bir şifa yöntemi var mı? Vardır elbette. Lakin eğer insanlar bu tür dertler konusunda derdin tespitini İslam'a göre yapar da çaresini İslam'dan aramazlar, yani maddenin, eşyanın, mahlukat ve mevcudatın İslami bir bakış açısıyla değerlendirilmesi yerine kendi kafa ve gönüllerine göre yeniden adlandırılması adına bir çözüm önerirlerse, o onların çaresizliği olacaktır. Ama insanlar midelerindeki ağrı için, kafalarındaki ağrı için, gözlerindeki perişanlık, gönüllerindeki perişanlık için o kadar korkunç, dermansız ya da ayakta duramaz halde perişan bir durumda olduklarından dolayı eğer bedensel rahatsızlıklarına çare arıyorlarsa, birilerinin bu için hazır beklediklerine kanmasınlar. Mesela şöyle bir kurum yayılsa sizin şehrinizde, bedeni bütün özellikler, bütün dertler ve sıkıntılar için çare merkezi, ayakkabıcı dükkanı dese adam. Yanlış anlamadınız. Hani siz, kendiniz, anne babanız, çoluk çocuğunuz, kadın ve erkek birilerine kışlık ya da yazlık, büyük ya da küçük, açık ya da kapalı ayakkabı aldığınız bir mağaza düşündünüz ya, sanki onun kapısında, camında, çerçevesinde, dışında, içinde, büyük büyük levhalar görüyor ve okuyorsunuz, her derde deva ayakkabılar diye. Nasıl mı? Adam o kadar işin kompedanı ki, nasıl da becermiş görseniz, mesela mideniz mi ağrıyor? Soruyor, evli misiniz, bekar mı? Evlisiniz, çocuğunuz var. Peki ya hanımınız? Onunla berabersiniz. Yani ama eviniz, borçlusunuz, sadece o durumda. Anlaşılmıştır. Borçlu bir adamın borcundan dolayı midesinin ağrımasının kesilmesi için mesela 45 numara bir bayan ayakkabısıyla sağ omuzun arkasına 17 defa vurdunuz mu, hiçbir yan tesiri olmayan bu yöntemle dikine bir tesirle mide ağrınız anda geçiyormuş diyorlar. Ne dersiniz? Aman Allah'ım, o kadar korkunç bir baş ağrısı çekiyorsunuz ki nereden olduğunu, ne yapacağınızı bilemediniz. Hiçbir çare olmadı. Gördünüz, gittiniz ayakkabıcı dükkanına, adam gayet rahat yaşınızı başınızı sordu, adınızı sanınızı sordu, önceniz ve sonranızda sizin adınıza bilgileri alıp teste tabi tuttu ve dedi ki, al bakalım şu 46 numara erkek ayakkabısı, üstelik kar tipi, kışta kullanılır cinsten, bununla ayakların altına 12'şer defa, ama avuçlara tersinden 5'er defa vurdun mu baş ağrısı diye bir şey kalmaz dedi. İnanmadınız mı? Ama neden? Yüzlercesi sıraya girmiş, herkes ayakkabıyla, tedaviyle meşgul. Anlıyorsunuz mu? Yok, ben birileriyle dalga geçmek, birileriyle alay etmek için söylemedim. Yani yapılan işin Allah ve Resulünden bize intikal eden bir yöntem olma şartı da var mı acaba diye sorasım geldi. Ne dersiniz? Çünkü insanların birbirlerine inançlarıyla bağlı oldukları ve onun için güvendikleri bir toplumsal yapıda birinin diğerine tavsiyesini elbette samimiyetle, can kulağıyla evet denilir. Ama ya insanlar para için yapıyorlarsa bir toplumda bu işi, ya menfaat için yapıyorlarsa, ya denek kabul ediyorlarsa, ya benzeri nice olaylar, hatta muhakemeler konusu olmuş, İnsanlar tartışıyorlar, ceza konusu olmuş, insanlar kaçıyorlarsa, ne dersiniz acaba? Allah her derdin şifasını var etmiş de bu insanların sunduğu mudur diye şüphe etmez misiniz? Edecek misiniz ya da? Benim görevim sizi şüpheye sevk etmek değil. İyi tespit edin. Derdi iyi tespit edin. Şifayı da iyi tespit edin. Yani derdin tespitinde de öyle. Eğer siz dertliliğin size yansıyan son noktasını derdin başıdır diye tespit etmişseniz, mutlaka tedavi yanlış olacaktır. Çünkü teşhiste hata, tedavide yanlış sonuçlar doğuracaktır. Hani var ya Kur'an'ın bize öğrettiği, Musa aleyhisselamı teşhis ederken sihirbazın teki demişlerdi. Nasıl da yanlış bir teşhisti, tedavi için Yani çare için emek sarf ettiler, kafa yordular, çare aradılar, sonunda güya buldular. Bulduk dediler, bu madem büyük bir bilgiç sihirbaz, biz de ülkenin hepsini toplayıp bunun karşısına diksek. Sonra onu rezil rüsva edince biz de kurtulmuş oluruz dediler. Oysa kuyu kazdılar, az biraz derince kazdılar, ez kaza ayağın kayar demişler diyordu şair. Onların ayakları da kaydı, kafaları gönüllerde kaydı ve her şey yok oldu bitti. Tekrar okuyorum. Ceraha raculun ala ahdi rasulillah fekal ud'u lehut tabib fekalu ya rasulallah hel yunit tabibu min şeyin kal naam ma enzelallahu min da'in illa enzelallahu lehu şifaen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam yaralanınca Efendimiz ona bir tabip çağırın dedi. İnsanlar ey Allah'ın Resulü tabibin bir faydası olur mu deyince şöyle buyurdu. Evet, Allah verdiği her derdin şifasını da var etmiştir. Ama siz Hipokrat tıbbına ait bir tabip mi? Çin tıbbına ait bir tabip mi? Hint tıbbına ait bir tabip mi? Yoksa hani Afrika yerlerinin kendi dünyalarına özgü kurdukları tıp dünyasının ürünü bir tabip mi? Hangi tabibi çağıracağınızı iyi düşünün. 705 Mestarzelallahu abden kattu illa hazara anhul ilme vel edeb. Allah bir kulunu rezil etmek istediğinde onu ilim ve edepten mahrum bırakır. Şöyle de tercüme edilebilir. Allah ancak ilim ve edepten nasipsiz kıldığı kulunu rezil eder. Allah korusun. Yani bir kulun eğer ilmi kalmamış, edebi kalmamışsa, yanlış mı oldu ifadem? Yani vardı da harcadı mı diyorsunuz? Aslında mümkün. Nice ilimden, edepten nasibi olanlar, çarşur edip onları tümüyle harcarlar. Artık ne ilimleri kalmış, ne edepleri kalmıştır. Veya başta ilme talip olmamış, edeplenmek istememiş kullar veya ilim ve edep konusunda Allah'ın ölçülerine talip olmamış, kendisi başka ilim ve irfan peşinde koşmuş, başka edep ve adab peşinde koşmuş olan kullar, eğer böyle kullar varsa, Allah'a kul olması gereken kullardan birileri bu durumdaysa, onların rezil olmaları mukadderdir. Sonunda onlar elbette rezil olacaklardır. Yani bir adam hem ilim ve edepten mahrum bırakılacak, hem İslam'ın ilim ve edebinden mahrum olacak, yani nasipsiz olacak, hem de rezil ve rüsvay olmayacak. Yani yaptığı işte isabet edemeyeceğinden, edepsiz olacağından ya da edepli insanların hareket tarzından uzak bulunduğundan ya da nasıl hareket edeceğine karar vermesi ilimsizlikten dolayı mümkün olmadığından o gerçekten rezil olacak, zelil olacak, rezil rüsvay olacaktır. Tekrar okuyorum. Mestarzelallahu abden kattu illa hazzara anhul ilme vel edeb. Allah bir kulunu rezil etmek istediğinde onu ilim ve edepten mahrum bırakır. Yani Allah ancak ilim ve edepten nasipsiz kıldığı kulunu rezil eder. 706 Mester Allahu abden raiyeten felem yahutha bi nusfihi illa harramallahu aleyhil cenneh. Estağfirullah. Allah'ın toplumu görüp gözetme vazifesini verdiği bir kimse, yani bir anlamda toplumun çobanlığına görevlendirdiği bir kimse, o işi bütün samimiyetiyle yerine getirmez, yani onların ihtiyaçlarını gidermezse, bir başka ifadeyle onların cennete gitmelerini görev bilip ona göre hareket etmezse, Allah da ona cenneti haram eder. Şöyle de ifade edebiliriz. Allah'ın toplumsal bir işin sorumluluğunu kendisine yüklediği bir kimse, özden bir tavırla vazifesinin bir gereği olarak toplumun açıklarını öğütleriyle kapatmazsa, Allah ona cenneti haram kılar. Bu bir toplumsal sorumluluk. Toplumun herhangi bir kademesinde, kendisinden alt kademede bulunan insanlardan sorumlu olan insanları anlatıyor. Yani, Bir baba ise aile reisi olarak ailedekiler. Bir arkadaş grubuysa yanındakilerin reisi durumunda o özel arkadaş. Hani herkesin nazlanabildiği, herkesin nazını çektiği, sözünü dinlediği birisi olarak o toplumdan sorumlu kişi. Ya da bir bölgede, bir beldede, o toplumun, o bölgenin, o beldenin sorumluluğunu yüklenen kişi. Eğer bu insanlar bu sorumluluk bilinciyle toplumdan sorumlu olduklarını gece gündüz hatırlayıp onların cennete gitmeleri, cehennemden alıkonulmaları için çalışırlarsa Allah onlara cennet verecektir. Eğer bu görevlerinde hakkıyla yerine getirme azimleri yok, gayretleri yoksa Allah onlara cenneti haram kılacaktır, Allah korusun. Ne dersiniz? Çok talip olmuştunuz değil mi? Siz de yöneten olsaydınız, siz de çoban olsaydınız, siz de hayatın o bölümüne hakim olsaydınız, siz de emretseydiniz, insanlar dinleseydi. Evet, çok güzel bir makamdasınız. Hadi bakalım, Allah nasip etmiş. Peki ama emrettiğiniz insanların cennetinden sorumlusunuz. Cehennemden kurtulmalarından sorumlusunuz. Yanlışlarının bitmesinden, doğrularının devamından sorumlusunuz. İyi ama siz o güttüğünüz insanların, yani sorumluluğunu yüklendiğiniz insanların haramlardan kaçmaları, helallere koşmaları, vahiy ile tanışmaları, kitap ve sünnetle anlaşmaları konusunda bir görev almıştınız. Bunu hakkıyla yerine getirirseniz Allah size cenneti kolaylaştıracaktır. Değilse Allah korusun, İlla harramallahu aleyhil cenneh buyurulur bakın. Allah ona cenneti haram kılar. Hafazanallah. Yani bir insan, mester Allahu abden raiyeten. Bir adam çoban olacak. Bir kul çobanlığa niyet edecek. Allah'ın kullarından bir kul, birilerinin sorumluluğunu üstlenecek. Ama felem yahutfa binusihi. Onları nasihatıyla, ilgisiyle, özelleşmesiyle, ilgilenmesiyle cehennemden azat etmeye, cennete sevk etmeye çalışırsa ne âlâ değilse, hem çoban olacak, hem eyvallah olmayacak, korumaya çalışmayacak raiyesini, yani toplumunu, sorumlu olduğu insanları. O zaman illa harramallahu aleyhil cenne. Allah ona kesinlikle cenneti haram kılacaktır. Burada aklımıza gelen başka bir konu var. Ben toplumun ihtiyacının sadece cennete gitmek olduğunu söyledim. Anladınız? Yani ekmek gibi, su gibi, yatmak, yuvarlanmak gibi ihtiyaçları yok farzıyla. Evet ama bana kalırsa zaten başka ne ihtiyacı var toplumun? Hatta bazen şöyle din iman adına kendi programını öncekilerden daha güzel sonrakilere sadra şifa olsun adına sunuvermeyi, takdim etmeyi, sadece onunkinin doğruluğu iddiasıyla konuşmayı seven insanların yanında, belki de onların akıllarını başlarına daveti olsun diye bir iddiam olur. Ben diyorum, şahsen öyle inanıyorum, bir Müslüman hanımını sadece iki yere gönderir, iki yere götürür, iki yere götürmek zorundadır, üçüncü bir yer yoktur. Yani diyorlar, bir hacca götürür, bir de cennete. Hemen saldırırlar. Sakin olun diyorum, anlamadınız. Bir hacca, bir cennete. Olamaz diyorlar ya. Ya hastaysa? Diyelim ki akraba ziyareti, ya da düğün dernek, veya ölüm kalım dönemleri, ya da bir taziye için gitse, yani dinden çıkar mı? Ben öyle demedim ki diyorum. Cennete nereden gideceğini bilmiyorum. O gün başıma ne gelirse cennete hanımı oradan götürürüm. Yani eğer çarşıdan cennete gelirse çarşıdan, pazardan gidilirse pazardan, ya da bir ölü evinden, ya da bir doğum evinden, ya da bir ziyaretten, ya da bir ziyafetten nereden gidilirse cennete, ben hanımı oradan cennete götürmek zorundayım diyorum. Bilmem arz edebildim mi? Yani insanların ihtiyacının belki bir kelimeyle ifadesi onların cennete gitmesi olacaktır. Evet, cennete nereden gidilirse oradan götürmek. İnsanların ihtiyacı da budur. Ama öyle değil de, kocaman bir bahçenin ortasında adam ev yaptıracak, senin ihtiyacın şuraya güzel balkonlar yapalım, balkona da çiçeklikler koyalım diyorsa insanlar. Çevresinde herkes bahçesine bakan bir ortamda yaşamayı istediği halde buna şöyle 2,5-3,5 katlı bir zemin hazırlasak, ihtiyacın var senin insanları bahçelerinde seyretmen gerekiyor desek. Ya da denize nazır dağlarda ev yapalım senin buna çok ihtiyacın var desek. Ya da insanların neye ihtiyacı olduğunu bugün kim belirliyor anlarsınız siz. Bunları siz yavaş yavaş yeniden bir daha gündeme getirseniz ve yönetenler, iş başında olanlar, sizin hayatınıza hakim pozisyonda sizin sorumluluğunuzu üstlenenler o ihtiyaçları gidermeye başlasalar, parklar, bahçeler, ağaçlar, çiçekler, böcekler, yani aklıma gelen ve gelmeyenleri sıralama imkanım yok bilirsiniz. İşte bütün bunlardan siz ihtiyaçlarınızı anladınız galiba. Evet dediniz mi? Buna ihtiyaç diyebiliyor musunuz? Ben onların ihtiyacı olduğunu anlamadım gerçekten. Çünkü o galiba başkalarının ihtiyacı, bana da dayatılıyor senin bu da ihtiyacın diye. Ben onları kabul etmiyorum. Çünkü bazen ziyaretime gelenlere bize düşen bir şey var mı? Yani bir ihtiyacın var mı? Bir isteğin var mı? Bir arzun var mı diyorlar. Ben de hemen evet diyorum. Gayet ciddi söylediğimden ve o da gerçekten samimi ve ciddi olarak sorduğundan dolayı daha şöyle bir ciddiyetle irkilip sarsılıp şöyle bir ciddileşiyor. Soruyor peki ne diye. Ben diyorum ki cennete gitmek. Evet ama gerçekten ihtiyacım o. Yapabilirse onu yapsın. Beni oraya götürecek şeyler konusunda yardımcı olsun. Ama insanlar anlamıyorlar ki ya da anlamak istemiyorlar biliyorsunuz. Öyleyse insanın ihtiyacının ne olduğunu bir hadisten öğrenmiştim. Kur'an ve sünnetten öğrenmek zorundayız. Çünkü o hadisin başında aleyhissalatü vesselam diyordu ki, insanların genel olarak üç çeşit ihtiyaçları vardır. Bir, sıkıntılar vardır giderilmesi gerekir. Giderenin Allah ahirette sıkıntılarını giderir. Darda kalmış zorda kalmışlardır kurtulmaları gerekir. Kurtaranların Allah ahirette sıkıntılarını, zorluklarını, darlıklarını giderir. Açtır, açıktır, ayıp sahibidir. Onların gizlenmesi ve örtülmesi gerekir. Bedenleri açıktır, evleri açıktır, çatıları açıktır, gönülleri açıktır veya ayıp etmişlerdir. Bunların kapanması, örtülmesi gerekir. Bunları da gideren, örtenler yarın kıyamet gününde örtüleceklerdir. Böylece bu üç şeyin sanki bir kural olarak yeniden adlandırılması gerekirse denilir hadisin devamında. Allah bir kula yardım eden kulunun yardımındadır. Yani sen kulun ihtiyacını bildin, ona yardım ettin mi? Allah da sana yardım eder. Peki ama acaba kulun ihtiyacı nedir? Yani adam öldürmek mi? 1000 yıllık şarap elde etmek mi? Ya da şöyle isyan etmek, böyle günaha girmek mi? Çocuğuna şöyle yanlış yapmak, karısına, kızına, kocasına veya babasına şöyle hata etmek mi? İhtiyacı nedir insanın? İhtiyacı kulluktur elbette. Peki bunu nereden öğrenecektir? Bu ilimdir. Bu irfandır. Bu vahidir. Bu Kur'an ve sünnetten geçen yoldur. İşte o yola girmek için çabalayanlara Allah cennet yolunu kolaylaştırır. Bunun için bir evde toplanacaktır insanlar. Allah'ın evlerinden bir evde, bir cami, bir mescit ya da sizin ev, bizim ev gibi veya vecu'ilet liyel ardu mescida dediği için aleyhissalatü vesselam yeryüzünün herhangi bir yerinde toplanacaktır. Allah'ın kitabını okuyacaklar, okudukları kitabın eğitimini yapacaklar. İşte o zaman Allah onların üzerine bir sekinet indirecek. Rahmet onları kaplayacak. Onlar çepeçevre rahmetin kuşattığı bir ortamda Allah'ın verdiği huzur ve sükun içinde Allah'a kulluklarını gerçekleştiren huzurlu ve mutlu insanlar olacaklar. Çünkü Allah yanındakilere işte benim kullarım diye onlardan söz edecektir. Allah onlardan eylesin. Tekrar okuyorum. Mester Allahu abden raiyeten felem yahutha bi nusihi illa harramallahu aleyhil cenne. Allah'ın toplumu görüp gözetme vazifesini verdiği bir kimse, o işi bütün samimiyetiyle yerine getirmez, yani onların ihtiyaçlarını gidermezse, Allah ona cenneti haram eder. Bir başka ifadeyle, Allah'ın toplumsal bir işin sorumluluğunu kendisine yüklediği bir kimse, özden bir tavırla vazifesinin bir gereği olarak toplumun açıklarını öğütleriyle kapatmazsa, Allah ona cenneti haram kılar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.